Şimdi anımsıyor musunuz? Geçen hafta, geçen pazar hangi konuyu ele almıştım sizlere? Evet, Yuhanna 20. bölüm 19. ayetten 23. ayete kadar olan o kısa parça. 19, 20, 21, 22, 23. O kısa parçayı ele aldık. O kısa parça içerisinde yatan ruhsal içeriği size anlatmaya çalıştım. Ama biliyorsunuz zaman yetmedi buna tam olarak. Her zaman olduğu gibi bugün o kaldığımız yerden devam edeceğim. Ama geçen hafta konuştuğumuzu biraz özetlemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz her defasında yapıyorum bunu. Bazen gelemeyen kardeşler var, katılamayan kardeşler var ki konuyu rahat bir şekilde takip edebilsinler diye. Yuhanna 20, ayet 19'dan 23'e kadar olan kesim. Şimdi biliyorsunuz şöyle başlamıştım. İlk diriliş günü olan pazar günü biliyorsunuz güneş artık etkisini bitirmiş ve yavaş yavaş gün batımına doğru, yani gün artık o pazar günü yavaş yavaş tamamlanmak üzere iken öğrenciler ve İsa Mesih'in izleyicileri bir odada bir araya gelmişler. Artık bundan sonra ne olacak? Neler yapacağız? Artık bundan sonra bizi neler bekliyor konusunda aralarında konuşmaya başlamışlardı. Hararetle, içtenlikle ama aynı zamanda da kaygı vardı yüreklerde, korku vardı ve kara kara düşünüyorlardı sevgili kardeşler. Şimdi demiştim ki bu kişiler o kapalı kilitli kapılar arkasına gizlenmek zorunda kaldılar. Neden? Çünkü Yahudi önderlerden korkmuşlardı. Belki gelirler, alır onları götürürler korkusuyla yürekleri yanıp tutuşuyordu sevgili kardeşler doğal olarak da. Ve biliyorsunuz mezarın boş olduğu haber başkahin ve diğer tüm din bilginlerine ulaştırıldı. Başkahin duydu, din bilginlerine bu haber ulaştırıldı. Bazıların yüreğinde sevinç yarattı bu haber ama bazıların yüreğinde de büyük bir korku yarattı. Neden? Düşündüler ki eğer bu gerçek olursa vay halimize. Güzel söylediniz. Vay halimize. O zaman ne yaptılar? Akıllıca bir plan yapmaya koyuldular. Plan neydi? Askerlere yüksek miktarda rüşvet vermek, yani el altından para verip onları birazcık parayla doyurup bir yalan haberi duyurulmasını sağlamaktı. Ne yaptılar? Gideceksiniz dediler askerlere. Öğrenciler geldi, cesedi çalıp götürdüler. Bu yalan haberini yaymak için cukkayı doldurdular, askerlerin ceplerini doldurdular. Ve demiştim ki anımsarsanız, sevgili kardeşler, görebiliyor musunuz? Rabbimizin ne yaşamı, ne ölümü, ne de ölümden görkemle dirilişi onların içine bir türlü sinmedi. Her zaman kaygı, endişe içerisinde oldular. Şimdi bu haber dediğim gibi bazıların yüreklerinde büyük bir heyecan yarattı. Mecnelli Meryem'in vermiş olduğu bu haber hem kadınların yüreğinde hem öğrencilerin yüreğinde büyük bir sevinç yarattı. Ve o sevinç içerisinde işte o kaygılar içerisinde kaygı, korku, o karmaşıklık içerisinde düşünürlerken kapı çalınmaya başlandı. Ve kapı çalınınca birden korkuya kapıldılar bunlar. Acaba kapıda kim var şu anda? Acaba yetkililer mi bizi bekliyor diye o korku içerisinde gidiyorlar, kapıyı açıyorlar, bir bakıyorlar ki kapıda dikilen bir görevli değil ya da bir asker değil ya da bir din görevlisi değil. Ne demiştik? Anımsayın. İsa'nın iki öğrencisi. Birinin adı belliydi, birinin adı değil. Birinin adı Kleopas'tı, değil mi? Ve diğerinin adı belli değil. Ve bu kişiler içeri giriyorlar ve öğrencilere büyük bir hararetle o Ameneus yolu üzerinde o üzerinde ne gördüklerini büyük bir heyecanla anlatıyorlar. Ne görmüşlerdi? O yolda yürürlerken yanlarına bir yabancı takılmıştı, değil mi? Luka 24. bölümde bunu geniş bir şekilde okumuştuk. Yanlarına takıldı. İsa de aslında yanlarına takılan kişi ama onlar bunu tanıyamadılar. Daha sonra İsa onlarla birlikte akşam yemeğini yediğini biliyoruz. Luka 24. bölüme baktığımız zaman. Ve o akşam yemeğini yedikten sonra İsa ekmek aldı, şükretti ve onlarla beraber paylaştı. Bu paylaşım gerçekleştikten hemen sonra ne oldu? Öğrencilerin gözleri açıldı, değil mi? Oradaki kişilerin gözleri açıldı ve önlerinde duran, yanlarında olan kişinin İsa olduğunu hemen anladılar. Ve Rabbimiz dedik, o kilitli kapılar ardından içeriye giriyor, girilmiş bedeniyle beraber, yoksa mümkün değildi kilitli kapılar arkasından patır kütür içeriye dalmak. Ve içeriye giriyor ve ne diyor? Ortalarında duraraktan size esenlik olsun diyor. Şimdi demiştim ki bu size esenlik olsun. Bugün günümüzde selamun aleyküm nasıl diyoruz biz? Ya da merhaba, selam, selamun aleyküm dediğimiz gibi. O dönemde de size esenlik olsun ifadesi bir selamlama şekliydi. Yani herkesin kullandığı bir ifadeydi bu selamlama şekli. Ama Rabbimizin kullanmış olduğu bu selamlama şekli, burada kullandığı selamlama diğer selamlamalardan farklı bir içerik taşıyordu. Ne demiştim? Buradaki size esenlik olsun sözü öğrencilere bir mesajdı. Yani İsa Mesih aslında öğrencilere bir mesaj veriyordu bu sözleri kullandığında. Ve demiştim ki öğrenciler korku içerisinde, dehşet içerisinde ve korku içerisindeyken insan genelde ne yapar? Acı çeker, değil mi? Korkular varsa acı çekiyoruz. Korkular varsa eziyet var, işkence var. Büyük bir baskı altında kendimizi çok kötü bir şekilde hissediyoruz. Ve bizim o sıkıntı, kargaşalık içerisindeyken sağlıklı düşünme mekanizmamız duruyor. Sağlıklı düşünemez hale geliyoruz dedim. Değil mi sevgili kardeşler? Ve demiştim ki siz hiç zaman zaman da olsa böyle durumlar hiç yaşadınız mı? Bak bizim hatun ne güzel gülüyor. Ama Sami de güzel söyledi. Hangimiz dedi ya bu ayet benim için. Sami dedi ki hangimiz için değil ki. Hepimiz sıkıntı içerisindeyiz. Oranlar farklı, ağırlıklar farklı, renkleri farklı. Ama şununla sizi teselli ettim hatırlarsanız. Dedim ki ben de zaman zaman çok büyük sıkıntılardan geçtim. Hala zaman zaman geçiyorum. Bazen köşelerden dönüyorum, emin olun değerli kardeşler. Yani o hani tükenmişlik diyoruz ya, burnout olayı. Böyle bazen köşelere pimpon topu gibi bazen böyle gidip geliyorum yani. O köşeye gidip geliyorum bir şekilde. Ama hamdolsun Rabbin sayesinde bir şekilde hayat devam ediyor Rabbin yardımıyla. Ve demiştim ki ben bunların nedenini bilmesem de ama kaynağını biliyorum demiştim. Şeytan bir şekilde baskı altında tutuyor bizleri sevgili kardeşler. Ama dedim ki benim en büyük teselli kaynağım yine Rabbin sözü oldu. Yakup 4. bölümdeki ayeti size anımsattım. Neydi? Yakup 4.7'de 8'de ne diyordu? Değil mi? Rabbe yaklaşın, o da size yaklaşacak. Ama diyor ki şeytana direnin, o da sizden kaçacaktır. Ve dedim ki bu ne kadar güzel bir şey. Eğer ben sırtımı Rabbe yasladığım zaman, güvenimi Rabbe bağladığım zaman ve şeytan bunu gördüğünde, evet ben Rabbe güveniyorum, ben bütün umudumu Rabbe bağlamışım. Şeytan bunu gördüğü zaman ne yapıyor? Umudu kırılıyor. Yapacak bir şey bulamıyor. Çaresiz kalıyor, silahsız kalıyor şeytan. Benim Rabbe yaslanmam, Rabbe güvenmem, Rabbe bağlı olduğumu ona yansıtmam şeytanın kaçmasını sağlıyor sevgili kardeşler. Demek ki şeytanı def etme yetkisi bizim elimizde. Rab bize bu yetkiyi verdi sevgili kardeşler. Biz çok rahat bir şekilde Rabbimizin ismiyle, yaşam tarzımızla, sözlerimizle şeytanı hayatımızın her alanından def etmemiz mümkün sevgili kardeşler. Ama sıkıntılar olmayacak mı? Her zaman olacak. Sıkıntılar her zaman olacak. Ama attığımız o küçük adımlar, büyük adımlar atmamızı istemiyor Tanrı. Enver önce sor, ondan sonra. Küçük küçük adımlar ataraktan ilerliyoruz. Büyük adımlar atmamızı istemiyor Tanrı. Küçük küçük adımlarla, küçük küçük adımlarla hedefe ulaşıyoruz sevgili kardeşler. Onun için sevinelim ki yalnız değiliz. Tanrı'ya bağımlı olun, iblise direnin, o da sizden kaçacaktır. Şimdi Rab onların ortasında durdu, onlara esenlik diledi. Bu harika bir şeydi. Öğrenciler için mükemmel, harika bir şeydi. Teselli bulmaları gerekiyordu. Esenlik bulmaları gerekiyordu. Ama 24'te ne okuduk? Matta 24. bölümün 37 ve 38. ayetlerinde. Matta 24, 37 ve 38. ayetlerde ürktüler diyor. Bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde diye onlara soru sorma ihtiyacı duydu. Aslında onları teselli edebilecek tek kişiydi Rab, değerli kardeşler. Aslında bunlar şunu anımsaması gerekiyordu. Ben size anımsattım ve dedim ki bu ayeti ezberleyin. Hangi ayetti o?
Geçen hafta.
Geçen hafta. Timoteos vardı. Herhalde şeyi de söyledim mi? Yuhanna 14. Hani Rab ölmeden önce, ölüme giderken öğrencilere bir miras bıraktı. Hani miras nedir? Ölmeden önce bir vasiyet ediliyor değil mi? İşte sana ben şu malımı, şu mülkümü sana bırakıyorum. Vasiyet. Yani ölüm öncesi dilek diyorum. Ölüm öncesi dilekte bulunuyor. Ve İsa Mesih de ölüme gitmeden önce, ölüme yaklaştığı dönemlerde öğrencilere çok güzel bir vasiyette bulundu. Mal mülk değildi ama bu vasiyet. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Bu ayeti onun için ezberleyin dediğimi ben hatırlıyorum ama demediysem onu da ezberleyin. O da çok güzel bir ayet. Bakın biz İncil okulundayken her gün bir ayet ezberledik. Her gün bir ayet. Her güne haftanın 5 günü bir ayet ezberledik. Ve bu gerçekten ben bunu cuma günü gençlerle de yapıyorum. Bilemedikleri zaman 1 euro kasaya atıyorlar. 1 euro kasaya atıyorlar ayeti söyleyemedikleri zaman. Onun için ama gördüm ki geçen hafta İshak patır patır hatta ezberle demediğim ayeti bile ezberlemişti İshak. Bazen hedef koymak çok güzel oluyor. Yani para önemli değil ama bir hedefin olması çok güzel bir şey. Onun için bütün herkes çok güzel bir şekilde, harika bir şekilde ayetleri ezberlediler. Rab dedi ki size esenlik bırakıyorum. Size 27. ayet 14-27. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın. Yüreğiniz korkmasın. Görebiliyor musunuz sevgili kardeşler? Rab sıradan dünyanın verdiği esenliği değil, kendi esenliğini veriyor. Ya değerli kardeşler, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Rabbin esenliğine sahibiz. Bizim mirasımız mal mülk değil. Bizim bir tek mirasımız var. Bozulmayan bir miras. Kokmayan, kokuşmayan bir miras. Hem göklerde saklı, bizi bekliyor sonsuz yaşam. Ama bu yeryüzünde bizi teselli eden bir miras var. O da Rab'deki esenlik. Rab'deki esenlik bizim bozulmayan mirasımız. Değerli kardeşler, bakın esenlik ver demenize gerek yok. Rab bana esenlik ver. Hayır, esenlik sende. Rab o esenliği verdi. Ama sadece o esenliğin tadını çıkarmaya çalışın. O esenliğin bilincinde hayatınızı yaşamaya çalışın sevgili kardeşler. Ama bizler ne yapıyoruz çoğu zaman? Aynı esenlik içerisinde yaşamamız gerekirken öğrenciler gibi iki ayağımız pabuca giriyor ve ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ve son olarak da şu sözlerle sizi noktalamıştım. Demiştim ki hangi oranda Rabbimize bağımlı, onun gücüne dayalı bir biçimde hareket edersek, hangi oranda Rab'be sığınırsak, hangi oranda Rabbimizi bizim işlerimizin içerisine sokarsak, o oranda onun huzurunda olduğumuzun bilinciyle hayatımızı sürdürürüz. Bu da bizim yüreğimizde esenliğin var gücüyle devam etmesini sağlayacaktır. Değerli kardeşler, bunu içten ve candan söylüyorum. Hangi oranda Rabbin senin hayatında olduğunu ve senin de onun huzurunda olduğunu duyumsadığın oranda senin yüreğinde ki sevinç yükselme noktasında olacak ve o sevinç artar şekilde senin hayatında devam edecek. Onun için sahip olduklarınızın kıymetini bilin. Rab bize verdi. Hem de kendi esenliğini. Kendine ait olan bir şeyi verdi. Bu bizi teselli etsin. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi düşünelim sevgili kardeşler. Rabbimiz o korku içerisinde olan, kaygılarıyla iç içe olan öğrencilerin ortasına geliyor. Size esenlik olsun diyor. Düşünün, ben şimdi okuyup geçiyoruz değil mi? Onlara esenlik dileyen bir Rabbimiz var. Ama öbür tarafta da onu zaman zaman inkar eden, değil mi? Zaman zaman ona karşı itaatsizlik eden kişiler var. Örneğin bazı öğrenciler İsa'ya ihanet etti, değil mi? Örneğin Petrus İsa'yı 3 kez İnkar etti. Doğru mu? Hatta Petrus dedi ki, ya Rab, ben seninle ölüme bile gitmeye hazırım dedi. Tam böyle. Yalandan kim ölmüş diyoruz ya. Hananya ve Safira'nın dışında. Sevgili kardeşler, ölüme bile giderim demişti. Ama sonra görüyoruz ki o çarmıhın yanında kimse yoktu. Hepsi tüyüp gittiler. Hepsi kaçıp gittiler. Bizim Rabbimiz terk edildi. Bizim Rabbimiz baba tarafından da terk edildi günahtan dolayı. Ama öğrencilerin orayı terk etmemesi gerekiyordu. Bakın, hatırlayın, bir yerde İsa ne dedi? Dua etmek için daha o Golgota Getsemani bahçesinde dua etmeye giderken dedi ki, ayık ve uyanık durun. Bu kişiler bir saat bile uyanık kalamadılar. Uyudular. Bir saat bile. Şöyle düşünün. Lütfen şöyle düşünün. Emek vermişin 3 yıldan fazla bir süre, 3,5 yıla yakın bir süre hizmet etmiş. Tehlikelere karşı onları korumuş. Yaşam ilkeleri konusunda onları eğitmiş. Onlara destek olmuş. Onlara öncülük etmiş. Onlara yol göstermiş. Ve bu öğrenciler yeri geldiğinde biz seni seviyoruz ya Rab. Biz nereye gidelim diyen bu kişiler bir saat bile uyanık kalamadılar. Ben size şunu sorayım. Okuyup geçiyoruz tabii ki. Peki Hatice sen olsaydın ne yapardın? Hacı sen olsaydın ne yapardın? Emek veriyorsun. Hizmet ediyorsun. Elinden ne geliyorsa en iyisini yapıyorsun. Ve o emek verdiğin kişi seni yarı yolda bırakıyor. Kısa bir şekilde düşünün. Ne derdiniz? Ha? Ayıp size, ayıp. Ayıp size, kalıbınıza yazık. Bu kadar iyiliğimin karşısında bunu mu bana yapacaktınız? Beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattınız. Ben size böyle mi yaptım? Yazıklar olsun size. Kesinlikle bunu derdik sevgili kardeşler. Bakın, bunu ben nereden size söylüyorum? Bizler bazen gerçekten bir şey söylemesek bile yarı yolda bırakıldığımızı ya da sevmediğimiz bir hareket birisi bize gösterdiği zaman, sevmediğimiz bir hareketle bize yaklaştığı zaman, bize ters davrandığı zaman bir şey söylemesek bile 10 karış suratımızı asıyoruz değil mi? Mimiklerimiz değişiyor. Hareketlerimiz, davranışlarımız değişiyor. Hiçbir şey söylemesek bile. Doğru mu? Ama bakın ben size şunu söylüyorum. Sevgili kardeşler. Bana şunu söylemeyin. O Rab'dı. Ama sen de şunu unutma. Sen de onun evladısın. Bakın Kutsal Kitap'ta çok güzel bir ayet var. 1. Korintuslar 6:20'de. 1. Korintuslar 6:20'de diyor ki bir bedel karşılığı satın alındınız. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için bu ikinci kısım çok önemli. Tanrı'yı bedeninizde, yani davranışlarınızda, sözlerinizde, yaşam biçiminizle ne diyor? Yüceltin. Biz Rabbi surat asarak yüceltemeyiz. Biz küserek, birbirimize darılarak, birbirimize acı vererek Rabbe yücelik getiremeyiz. Bakın, şunu iyice bilmemiz lazım. Benim bedenim Recep'e ait değil. Hatice de Hatice'ye ait değil. Sami de Sami'ye ait değil. Biz İsa'ya aitiz. Çünkü İsa bir bedel ödedi ve bizi satın aldı. Biz buna evet dedik. Doğru mu? Kendi rızamızla evet dedik. Kimse zorlamadı bizi. O zaman biz Rabbe aitiz. Eğer Rabbe aitsek bu ait olmanın ayrıcalığını bilerekten hayatımızda Rabbe yücelik getirmemiz gerekiyor. Ama sözlerimizde, ama davranışlarımızda, ama atacağımız o küçük adımlar aracılığıyla sevgili kardeşler. Demek ki bedenimin sahibi olan Tanrı için kullanmam gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Bedenimi, varlığımı, bedenini benim için feda eden Rab için kullanmam gerekiyor. Çünkü beden, varlığım Rabbime ait. Evet, bu çirkin davranışlar karşısında sevgili kardeşler, gerçekten Rabbimizin o kullandığı, her şeye rağmen o kullandığı sözler kayda değer nitelikte. Size esenlik olsun sözü gerçekten ciddiye alınması gereken çok önemli söz. Bence ayıplaması gerekiyordu. Hakkı da vardır Rabbimizin onları ayıplamaya. Ama tam tersini yapıyor. Onlara esenlik diliyor. Ben gerçekten hayranım Rabbin anlayışına. Ben dua diyorum bazen biliyor musunuz? Bakın bunu içten söylüyorum. Bazen dua ederken ben Tanrı'dan en fazla sabır için çok dua ediyorum. Tanrı beni daha çok sabırlı yapsın diye. Sabır için dua ediyorum. Bir de sevgili kardeşler, Rabbin anlayışı bende olsun diye. Şimdi benim kız bileğine bir bant takmıştı. Şeydi, what would Jesus do? Ama baş harfleri, İsa olsaydı ne yapardı? İsa olsaydı ne yapardı? Bu çok süper bir şey. Onun bir incik boncuk gibi faydası yok tabii ki. Ama bir hatırlatma. Şimdi ben sana karşı küsüyorum. Peki diyorsun ki İsa olsaydı ne yapardı? Kalkıyorum kardeşime ters bir şey söylüyorum. Peki İsa olsaydı ne yapardı? Ya kardeşim biz kime aitiz? Ben tabii ki model olarak da İsa'yı almak zorundayım. Ben tabii ki önüme Rabbi koymak zorundayım. Onun isteği doğrultusunda adımlarımı atmak zorundayım. İsa olsaydı ne yapardı? En son ne zaman sordum? Tutum ve davranışıyla. Bir kişiye karşı tutum ve davranışıyla. Bazen çok çabuk alınıyoruz ya. İnsanız, etten kemikten sinirden yapıldık. Alınıyoruz işte ya. Alınan varlıklarız sevgili kardeşler. Bunda bir yanlışlık yok. Ama elimizden geldiğince alınmamak için Rabbe daha yakın olmaya çalışalım. Rabbe daha çok yakın yürümeye çalışalım sevgili kardeşler. Ve emin olun bunu yaptığımız sürece de Rab bizi kendi isteği doğrultusunda değiştirmeye devam edecek. Ne yapıyor Rabbimiz? Öncelikle ne yapıyor? Söyleyin bakalım. Öncelikle yaptığı nedir? Esenlik diliyor değil mi? Yani kafalar karışık, korkular, kaygılar, diz boyu ve yaptığı ilk şey önce onları sakinleştirmek. Onları bir böyle rahatlatmak. Önce ilk hareketi onları rahatlatıyor. Ama biz ne yapıyoruz insan olaraktan? Birisi böyle heyecanlı heyecanlı bir şey yaptığı zaman onu susturmaya çalışıyoruz daha çok, değil mi? Ve tepki gösteriyoruz. Ama insan ne yapıyor onları? Önce sakinleştiriyor. Arkasından ne yapıyor? Sakinleştirdikten sonra ne yapıyor? Onları sakinleştiriyor. Daha sonra ne yapıyor? 21. ayetin ikinci kısmına bakın. İkinci kısmı.
Luka 24'te.
Yok, Luka değil. Yuhanna 20. Yuhanna 20, 21. Biz Yuhanna 20'deyiz. 24'ten kullandık sadece. Tabii doğru. Sen yoktun burada Sami'cim, doğru.
Size esenlik olsun dedi.
Evet.
Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderdim.
Ha, ikinci kısım bu. B kısmı. Ne diyor? Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Demek ki önce esenlikle onları dolduruyor, cesaretlendiriyor. Daha sonra da bir sorumluluk veriyor. Önce esenlik, arkasından onları bir görevle sorumlu kılıyor. Demek ki bu esenlik çok gerekliydi. Çünkü onları düşmanlarının içerisine gönderiyor, değil mi? Onu öğrencileri sevmeyenlerin arasına gidip iyi haberi yaymaları gerekiyordu. Yürekte esenlik olmadan gidemezlerdi sevgili kardeşler. Şimdi biliyorsunuz Rabbimizin yeryüzüne gelmesindeki amaç neydi? Babası tarafından Rabbimiz bir görevle görevlendirildi. Neydi bu görev? Evet, canını feda etmek bizim için. Baba Tanrı oğluna çok önemli bir görev verdi. O görev için geldi İsa yeryüzüne. İnsanlara kendini çekmek.
Tanrı'nın egemenliğinin başladığını ilan etmek.
Evet. Bu da doğru. Hepsi doğru. Luka 19'a açın. Bakın oradaki görevinin ne olduğu çok açık ve net. Luka 19 ayet 10. Kutsal kitap çok güzel yanıtlıyor bunu. Luka 19 ayet 10. Rabbin görevinin ne olduğu yazıyor. Ne yazıyor orada? Biriniz okuyabilir mi?
Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.
Ha, kim için geldi? Ne için görevlendirildi? Bizlerin kurtuluşu için. Baba Tanrı İsa'yı yeryüzüne gönderdi. Recep için. Her birimiz için bu yeryüzüne Rabbimiz gönderildi sevgili kardeşler. O zaman gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilir miyiz? Benim kurtulmuş olmam ya da Özlem'in kurtulmuş olması ya da Hacı'nın kurtulmuş olması Rabbimizin yeryüzüne gelmiş olduğunu, kurtuluşu gerçekleştirmek için gelmiş olduğunu bize çok açık bir şekilde kanıtlıyor, sağlıyor sevgili kardeşler. Demek ki onun geliş amacı gerçekleşti. Bunun kanıtı kim? Recep'tir. Her birimiz aslında. Eğer kurtulduysam demek ki Rabbin geliş amacı gerçekleşti. Geliş amacı benim kurtuluşumla gerçekleşti. Sizlerin kurtuluşuyla bu gerçekleşti sevgili kardeşler. Bizler ne yapıyoruz? Bu tamamlanmış olan kurtuluşu alıyoruz. Başka canların kurtuluşu için götürüyoruz. Bu kurtuluş haberini alıp başkalarına götürüyoruz. Başkaları da kurtulsun diye. Demek ki bu görev kime veriliyor? Hani hep diyorduk ya meleklere verilmedi bu görev. Doğaüstü insanlara verilmedi değil mi? Bizim gibi kurtulmuş günahkarlara verildi. Bakın her zaman okuduğum bir ayet var. 2. Korintoslar 5. bölüm. 2. Korintoslar 5 ayet 18. Ne yazıyor? Bulan okusun bakalım. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Ve bize ne verdi? Barıştırma görevini verdi. Sevgili kardeşler, demek ki Rab üstlendiği sorumluluğu yerine getirdi ve o görevi kalkıp bize teslim etti. Hani bir kere burada örnek vermiştim. Bayrak yarışını biliyorsunuz değil mi? Bayrak yarışı elde bir küçük bir flama var. Küçük bir bayrak. Koşucular koşuyorlar. Geldikten sonra veriyorlar diğerine. Diğeri koşmaya başlıyor. Öbürü ulaştığı zaman öbürüne bırakıyor. Öbürü koşmaya başlıyor. Yani sanki bir bayrak yarışı gibi. İsa ne yaptı? Görevi sonuçladı. Tamam mı? Ve görevi sonuçladı. Ve sorumluluğu ne yaptı? Recep'e verdi. Recep devam ettiriyor. Hava devam ettiriyor. Özlem devam ettiriyor. Sami, Kerstin, Hatun, Dilek hepimiz bu görevi devam ettiriyoruz. Bir gün gelecek. Biz bu yeryüzünden ayrılmadan önce çocuklarımıza belki teslim edeceğiz. Çocuklarımız da kendi çocuklarına. Bu görev teslim edile edile Rabbin gelişine kadar devam edecek sevgili kardeşler. Onun için İsa Mesih bu yeryüzündeki görevini tamamlayıp ayrılırken bedenen Matta 28. bölümde 19. ayette ne dedi? Gidin dedi, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Görev buydu. Bakın giderken verdiği buyruk, verdiği görev buydu sevgili kardeşler. İşte onun için sevgili kardeşler, onun için bu 21. ayetteki sözler yerinde sözler. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizleri gönderiyorum. Peki bu nasıl olacak? İyi haber nasıl olacak, ulaşacak diğerlerine? Gitmekle olacak sevgili kardeşler. Gitmedikçe, yerinde durdukça iyi haber başkalarına ulaşması mümkün değil. Bu misyonerlerin işi değil. Sadece misyonerlerin görevi değil. Bu her birimizin görevi. Kurtuluş alan, Rabbin sözü elinde olan her can iyi haberi insanlara vermekle sorumlu, ulaştırmakla sorumlu. Onun için diyebiliriz ki sorumlusu kilisedir. Kiliseyi oluşturan bireylerdir, bizleriz sevgili kardeşler. Onun için size gönül rahatlığıyla bir şey söyleyeyim teşvik olarak da. Bizim kitap masamız sizin için en güzel fırsat. Değerlendirin bunu. En son ne telmin yaptınız mı? İzin daha aranıyor. Bakın. Arada bir gittiniz oraya katıldınız. Ne kadar büyük bereketler aldınız. O Noel zamanında. Değil mi? Hepinizden duydum ben. Gidenler bana sevinçle anlattılar bunu. Bakın gidin. Hem başkalarına yarar olacaksınız hem de siz gelişeceksiniz ruhsal alanda. Bir şekilde o kitap masasına sahip çıkın. O hizmetin bir parçası olmaya çalışın sevgili kardeşler. Ve şimdi birazcık zor noktaya geliyoruz. Ya adım adım. Verilen bu görev sonrasında ne oluyor? Rab görev veriyor, onlara sorumluluk veriyor. Sorumluluk sonrasında ne oluyor? İki şey oluyor burada. Söyleyebilir misiniz bana? Görev verdikten sonra iki şey oluyor. Biri 23. ayette, biri 22. ayette, biri 23. ayette. Yuhanna 20, 22, Yuhanna 20, 23. İki şey oluyor. Şimdi oku bakalım şeyi. 22. ayeti, Yuhanna 20'yi buldun mu? Güzel. 22'yi oku bakalım. Ve ondan sonra 3. ayeti atla, 23. ayeti atla. Evet. Ne diyebiliriz? Açık bir şekilde burada söylüyor değil mi? İki şey gerçekleşiyor. İsa üflüyor, diyor ki kutsal ruhu alın. Kutsal kitapta en zor ayetlerden bir tanesidir. Bunu değişik yönlere çekenler çok var. Ve yanlış öğretişler, onun için bugün televizyonlarda kusura bakmayın, o Benny Hinn gibi şovmenler, yani gerçekten şovmen, o tür kişiler çıkıyorlar. Televizyon ekranlarında insanları püf üflüyorlar, yere düşürmeye çalışıyorlar. Ve hepsi planlanmış, hepsi hazırlanmış bir şekilde insanların gözünde kendilerini ne kadar güçlü olduğunu göstererekten birçok paralar dönüyor sevgili kardeşler. Acı verici de olsa bu dünyada bunlar da olmakta sevgili kardeşler. Ama burada olan ne? Benim üfürüğümde var mı bir güç? Benim üfürüğümde hiçbir güç yok. Ben üfürürsem ağzım kokar. Ama Rab üfürürse, Rabbin üfürmesi başka. Onu birazcık yakından bakacağız. İkincisi de bir görev. O görevin içeriğini açıklıyor bize. Yani başta okudu, 21. ayetin ikinci kısmını okuduk. Ve orada kimin günahları diyor bağışlarsınız, bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsınız, bağışlanmamış kalır. Şimdi bu ayet de çok yanlış anlaşılıyor. İnsanlar bazen ne yapıyor? Günahlarını bağışlandı, esenlikle git diyor. Aynı İsa gibi. Yani değerli kardeşler, kutsal kitabın hiçbir yerinde ne öğrenciler ne de bir başkası günahları bağışladığını görmüyoruz. Şimdi burada buna derin bir şekilde bakacağız ama burada asıl önemli olan ilk kısma birazcık bakmamız gerekiyor. Şimdi İsa üflediğinde, kutsal ruhu alın dediğinde onlar kutsal ruhu aldılar mı, almadılar mı? Şöyle düşünün. Dirilmiş bir beden. Artık yüceliğe erişmiş bir beden. Kralların kralı, Rablerin Rabbi geliyor. Üflüyor, bir şey söylüyor. Kutsal ruhu alın ve hiçbir şey olmuyor. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani Rab bir şey söyleyecek de olmayacağını düşünen var mı hiç? İsa Mesih üflediğinde, onlara kutsal ruhu alın dediğinde burada bir şeyler oldu. Bir şeyler oldu. Öğrencilerin hayatında bir şeyler oldu sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Yani şöyle diyebiliriz. İsa onlara aslında sonsuz yaşam üfledi. Onlara sonsuz yaşam üfledi sevgili kardeşler. Kademe kademe gidiyor şimdi. Kademe kademe. Onların cesaret bulması gerekiyordu. Onların güç bulması gerekiyordu. Onların o korkularından sıyrılıp bambaşka bir yapıya bürünmeleri gerekiyordu ki öndeki hizmeti devam ettirebilsinler. Şimdi burada çelişki gibi konuşuyoruz şimdi. Kutsal ruhun gelişi ne zaman gerçekleşti? Pentekost gününde değil mi? Haberciler işte ikinci bölümde görüyoruz ki kutsal ruhun gelişiyle Pentekost günü, yani kilisenin doğumu diyoruz. Değil mi? Geldi ve tüm herkes orada Rabbin bedenine vaftiz oldular. Değil mi? Yani kutsal ruhun vaftizi orada gerçekleşti. Doğru mu? Şimdi eğer habercilerin işleri ikinci bölümde bu gerçekleştiyse, o zaman Yuhanna 20. bölümdeki bu ayet ne demek oluyor? 22. ayet ne demek oluyor? Ondan önceki bir olay, eğer gelme olayı, kutsal ruhun gelişi Pentekost günü gerçekleştiyse, o zaman Yuhanna 20. bölümün 22. ayetindeki kutsal ruhu alın ifadesini biz nasıl anlayacağız? Nasıl kavrayacağız sevgili kardeşler? Şimdi biliyorsunuz Rabbimizin diriliş noktasından Pentekost gününe kadar olan bir dönem var değil mi? 50 günlük bir dönem. Ve İsa'nın dönem dönem 40 gün öğrencilerle beraber olduğunu okuyoruz değil mi? Sürekli değil, ara ara dönemlerde öğrencilerle birlikte olduğunu. Ama ondan sonra yükseldiğinde kutsal ruhun gelişine kadar bir 10 günlük açık dönem var. Biz buna ruhsal kapsamda ara dönem diyoruz. Ara dönem. Yani Rabbimizin dirilişinden kutsal ruhun gelişine kadar, Pentekost gününe kadar olan o döneme biz ara dönem diyoruz ruhsal kapsamda. Şimdi o ara dönemde eğer kutsal ruh yoksa, değil mi? Onları kim teselli edecekti? Rab de fiziken yanlarında yok. Doğru mu? O süreyi öğrenciler kutsal ruh olmadan, fiziken Rab onların yanında olmadan onlar nasıl teselli bulacaklardı? Nasıl cesaretle düşmanların arasına gidip iyi haberi yayacaklardı bu insanlar? Recep'in gücüyle bu mümkün mü? Hiçbirimizin gücü buna yeterli değil. Demek ki şunu söylüyorum. Kutsal kitaba baktığımız zaman, bir çalışma oluyor şu anda, kutsal kitap çalışması yapıyoruz. Kutsal kitaba baktığımız zaman, kutsal kitabın hiçbir yerinde, bunun öncesinde kutsal ruhun öğrencilerin yaşamında etkin olduğunu, gücü açığa çıkarıldığını hiç görmüyoruz. Hatta sizi Matta 16'ya götürmek istiyorum. Bunu kanıtlamak açısından. Matta 16'ya götürüyorum sizleri. O 16. Matta 16. bölümü tutun. Ama ondan önce bir soru sormak istiyorum size. Şimdi eğer bu ara dönem içerisinde, yani kutsal ruhun gelişine kadar, o kutsal ruhu alana kadar, o ara dönem içerisinde bizim öğrenciler imanlı mıydı değil miydi? Başka bir soru geliyor şimdi kafaya. Doğru mu? Şimdi bu öğrenciler imanlı mıydı değil miydi? O kutsal ruhun gelişine kadar olan dönemde ondan önce imanlı mıydılar değil miydiler? Tabii. İmanlı mıydılar? Tabii ki imanlıydılar. Bakın, İsa'nın ilk mucizesi var. Nerede gerçekleşti bu? Kana köyünde. Bakın Yuhanna 2. bölüme. Yuhanna 2. bölüme bakın. Orada 11. ayete bakın.